Pazar günü yapılan seçim sonrasında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığına seçildi. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'yi nasıl bir siyasi tablo bekliyor? Özellikle de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görev süresini tamamladıktan sonra aktif siyasete döneceğinin işaretini vermesinden sonra.
Ben Cumhurbaşkanı seçimlerini kazanmakla Erdoğan'ın kafasındaki planın sadece ilk kısmını gerçekleştirdiğine inanıyorum. Şimdi öncelikle Erdoğan Cumhurbaşkanı olduğu için artık yürütmenin başında olmayacak. Ve biliyoruz ki Cumhurbaşkanlığı makamı da aslında başbakanlığa göre oldukça zayıf bir makam. Sadece üst düzey hakim atayabiliyor ve hazırlanan yasaları veto edebiliyor. Bu sebepten Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra gücünü kaybettiği, dolayısıyla aynı şeyin Erdoğan'a da olabileceği argümanı da ileri sürülüyor bugünlerde. Ben buna katılmıyorum. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığına giderken ardında kontrolü altında bir parti yoktu. Oysa Erdoğan Cumhurbaşkanlığına giderken en azından şimdilik bütün iplerini elinde tuttuğu bir parti var. Bu da ikisinin Cumhurbaşkanlığını bence farklı kılacaktır. Tahminimce senelerdir başbakan olarak tanıdığımız Tayyip Erdoğan yürütmenin kontrolünü kolay kolay bırakmayacaktır. Dolayısıyla Putin-Medvedev modeline uygun diyebileceğimiz, sözünü dinleyeceğine inandığı AKP'li bir milletvekilini ve başbakan olarak seçecek, başbakan ve parti lideri olarak seçecek ve anayasanın 104. maddesinde yer alan bu Cumhurbaşkanı uygun gördüğünde Bakanlar Kurulu'na başkanlık edebilir veya Bakanlar Kurulu'nu başkanlığında toplantıya çağırabilir maddesini dilediği şekilde kullanacaktır. Şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı görevine başlamasının ardından muhtemelen erken seçime gidilecek. Şimdi zaten önümüzdeki seneye bir seçim var, genel seçim var. Bunun erkene alınacağını düşünüyorum ben. Ve yeni seçilen mecliste yeni anayasa üzerinde çalışmaya başlayacak.
Genel seçimlerin erkene alınmasının arkasındaki faktörler ne olacak?
Erdoğan'ın kendi seçeceği bir genel başkan ve başbakanın bir süre sonra kendisini dinlememe ihtimalini hesaba katacağını ve bu yüzden erken seçime gitmek isteyeceğini düşünüyorum ben. Çünkü bir an evvel başkanlık sistemi getirecek yeni anayasa sürecini başlatmak istediğine inanıyorum. Biliyoruz ki Tayyip Erdoğan bugüne kadar başkanlık sistemine geçmek istediğini her fırsatta dile getirdi. Yani yeni anayasa çalışmasında parlamenter sistemi bırakıp başkanlık sistemine geçmek istiyor. Amerikan Başkanı Obama'yı biliyorsunuz Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından kontrol edildiği için zayıf bulduğunu ve Türkiye'ye tırnak içerisinde Türkiye'ye uygun bir başkanlık sisteminin yakışacağını söyledi. Bunun da ötesinde kuvvetler ayrılığına inanmadığını da defalarca belirtti. Dolayısıyla Erdoğan'ın kafasında başkanın tek adam olarak ülkeyi yöneteceği bir başkanlık sistemi var. Yani şu anki anayasamızdaki Cumhurbaşkanlığı yetkilerini kullanmak üzere gitmiyor Çankaya'ya. Erken seçim ve yeni anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemine geçip kendisi başkan olmak için.
Bir de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün görevden ayrıldıktan sonra aktif siyasete dönme kararını değerlendirelim. Bu AK Parti içerisinde bir çatlamaya, bir bölünmeye yol açmış gibi sinyaller geliyor Türk basınında çıkan haberlerden. Abdullah Gül'ün tekrar aktif siyasete dönmesi AK Parti'de nasıl bir değişikliğe yol açabilir? Partide bölünme olabilir mi? Gül ayrı bir parti kurabilir mi?
Tabii öncelikle şimdi önümüzde bu partinin genel başkan ve başbakan seçmesi durumu var. Gül'ün partiye döneceğini açıklamasının hemen ardından 27 Ağustos'ta yani Gül'ün görev süresinin bitiminden bir gün önce parti kongresi yaparak yeni genel başkan ve başbakanı seçeceğini söyledi AK Parti. Ve bu şekilde adeta Gül'e genel başkanlık yolunu kapatmış oldu. Tabii pek çok kişinin aklında şimdi Erdoğan'ın başbakanı kim olacak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanı kim olacak derken ismi geçenler hep Erdoğan'a yakın kişiler. Binali Yıldırım'ın ismi geçiyor, Ahmet Davutoğlu'nun, Numan Kurtulmuş'un hatta ismi geçiyor. Ama tabii pek çok kişinin aklında ya Abdullah Gül sorusu var. Ama Abdullah Gül şu an milletvekili değil ve milletvekili için gelecek sene yapılacak olan genel seçimleri beklemesi gerekiyor. Şimdi parti genel başkanı ve başbakanın ayrı kişiler olmasında aslında yasal olarak bir problem yok. Ama Erdoğan'ın daha evvel başbakan ve parti genel başkanın aynı kişi olması gerektiğini söylediğini biliyoruz. Bu da en azından şimdilik Gül'ün parti başına geçemeyeceğini gösteriyor. Zaten kongrenin de 27 Ağustos'ta yapılacak olması da buna bir işaret. Şöyle sorabiliriz, peki genel seçim sonrası milletvekili olan bir Gül parti lideri ve başbakan olabilir mi? Bu tamamen parti içi dengelere bağlı. Şimdi Gül 2007'de Çankaya'ya çıktıktan hemen sonra Erdoğan'ın ilk yaptığı şeylerden biri parti içinde Gül'e yakın isimleri partinin ve hükümetin etkili alanlarından uzaklaştırmaktı. Dolayısıyla şu an Gül'ün parti içindeki gücünü kestirmek çok da kolay değil. Fakat genel seçimlerde, yani ben zannetmiyorum ama genel seçimlerde AK Parti'nin oyları düşüşe geçerse bence o zaman Gül'ün genel başkanlığına çok daha fazla sayıda partili sıcak bakabilir diye düşünüyorum. Abdullah Gül bütün Cumhurbaşkanlığı boyunca AK Parti ile çok iyi anlaştı. Hemen hemen hiçbir vetosu yok gelen yasalara. Evet, şu an sanki bir karşılıklı olmak var gibi. Özellikle ekonomik politikalarda da Gül Erdoğan'ın karşısında duruyor gibi. Fakat ben açıkçası Abdullah Gül'ün şu süreçte, yani bir sonraki genel seçime kadar yeni bir siyasi oluşum içine gireceğini düşünmüyorum.
Peki bir de dilerseniz muhalefeti değerlendirelim. Evet. Seçim sonrasında özellikle CHP içerisinde seçimde elde edilen sonucu başarısızlık olarak değerlendiren bir grup var ve orada da bir çatlama, bir bölünme söz konusu. Seçim sonrasında CHP ve MHP'de bir değişim beklenebilir mi? Yeni bir liderlik arayışı olabilir mi?
CHP ve MHP biliyorsunuz başarısız muhalefet bu seçimde. Bir de başarılı muhalefet var. HDP, BDP grubu ve Demirtaş'ın çok başarılı kampanyası. Ben o yüzden ona da biraz değinmek istiyorum. Şimdi öncelikle CHP-MHP ortaklığı başarısız oldu. Başka bir deyişle çatı aday projesi çöktü. AK Partili seçmenden de oy alabileceği umuduyla aday gösterilmişti Ekmelettin İhsanoğlu. Fakat AK Parti seçmeninden oy alamadığı gibi kendini aday gösteren partilerin seçmenlerini dahi tam olarak ikna edemedi. Ortaya çıkan sonuçlara şöyle bir baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini sandığa getirmekte zorlandı. Özellikle partinin ulusalcı kanadı, ki bu dediğiniz Kılıçdaroğlu'nun liderliğine itiraz eden gruptur seçim sonuçlarını öne sürerek. Ulusalcı kanat muhafazakar kişiliği nedeniyle Ekmelettin İhsanoğlu'na oy vermek istemedi ve özel bir kısmı sandığa gitmedi. Sandık başına gelen CHP seçmeninin büyük çoğunluğu ise mesela İzmir örneğinde gördüğümüz gibi Ekmelettin İhsanoğlu'na oy verdi. Fakat partinin daha soldaki seçmenlerin bir kısmı da, ki bence bu çok önemli, bunun üzerinde daha çok da durmak istiyorum, kampanyası boyunca demokrasi ve özgürlüklere vurgu yapan Selahattin Demirtaş'a oy verdi. Ben en azından kendi çevremde bugüne kadar Kürt hareketini hiç desteklememiş, hatta soğuk durmuş ve oy vermemiş seçmenlerin 3 adayın içinde en iyisi olarak gördüğü için Demirtaş'a oy verdiğini biliyorum. MHP'ye gelirsek seçmeni sandığa geldi. Fakat yine sonuçlara ilk bakıştan hareketle özellikle Orta Anadolu'da, bu MHP'nin kalesi diye bilinen illerde, Erdoğan'ı İhsanoğlu'na tercih etti MHP seçmeni. Burada şunu da vurgulayalım. Tabii bu söylediklerim ortaya çıkan sonuçlardan ilk çıkan izlenimler. Bunlardan emin olmak için eldeki verilerin detaylı analizini beklememiz lazım. Ama ilk gözüken bu. Lider değişikliğini sordunuz. Ben açıkçası lider değişikliği beklemiyorum. Şimdi öncelikle zaten Türkiye siyasetinde başarısız olan parti liderinin görevinden ayrılması gibi bir gelenek yok. Kaldı ki bu seçim genel veya yerel seçim de değildi. Cumhurbaşkanlığı seçimiydi. Tam olarak partilerin yarıştığı bir seçim de değildi. Ben açıkçası şu an için parti içindeki güçlerin halen Kılıçdaroğlu'ndan yana olduğunu düşünüyorum ve önümüzdeki genel seçimlere kadar bir lider değişikliği beklemiyorum.
HDP'nin seçimde aldığı oy oranı barış süreci açısından ne denli etkili olabilir, nasıl bir rol oynayabilir?
Mecliste uzun zamandır etkili muhalefet yürüten BDP, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Selahattin Demirtaş'ı seçmesi bir kere çok isabetli oldu. Genç ama çok deneyimli bir politikacı, kampanyası tamamen demokrasi ve özgürlüklere vurgu yapıyordu ve Türk siyasetinin Kürt hareketine soğuk duran kesimlerinden dahi övgü aldı Demirtaş. Ve Cumhurbaşkanı adayı olarak partisinin bugüne kadar aldığı oy miktarını %50 kadar arttırma başarısını gösterdi. Şimdi bu Türkiye siyaseti açısından inanılmaz olumlu bir sonuç. Çünkü eğer Demirtaş ve BDP-HDP bu üslup ve yaklaşımı önümüzdeki günlerde sürdürebilirse, ki bence partide bir süredir gözle görülen bir bölgesellikten çıkıp Türkiye'lileşme çabası var, Eğer bu üslup ve yaklaşım bu şekilde devam ederse yavaş yavaş da olsa toplumun ön yargılarını kırarak bu seçimde gelen bir miktar ekstra oyu muhafaza edip zamanla da yine aynı yaklaşımı sürdürerek oyunu ciddi şekilde arttırabilir. Ve partinin bölgesellikten çıkarak Türkiye çapında toplumun bütün ezilmişlerini temsil eden gerçek bir sol parti olması ülke siyasetinde çok büyük bir boşluğu dolduracaktır. Ve tabii ki bu üslup ve yaklaşımla devam eden bir parti elbette ki Kürt sorununun bu çözüm sürecine çok büyük katkısı olacaktır. Çünkü çözüm sürecinin gerçekleşmesinin en önemli yollarından bir tanesi halkın çözüm sürecine destek vermesi, yani politik çözüme destek vermesi ve bu da bence ancak bu hareketin içinden çıkabilir. Fakat Demirtaş ve partisinin seçim sonuçlarına temkinli yaklaşması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sınıra çok yaklaştılar. %10 baraj var ve Demirtaş 9.76 aldı. Yaklaşan genel seçimleri parti olarak girmeyi düşünebilirler. Ben parti olarak değil gene bağımsız adaylarla girmelerinin doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü eğer seçime parti olarak girip %10'luk seçim barajını aşamazlarsa bu bir kere Güneydoğu'da ikinci parti olan AK Parti'ye yarar ve AK Parti'ye anayasayı istediği gibi değiştirebilecek sayıda sandalye bile verebilir. İkincisi de ki bu en önemlisi BDP-HDP için parlamentoda olmayan bir BDP-HDP yeni yapılacak anayasada etkili olamaz. Dolayısıyla çözüm sürecindeki etkileri parlamentoda güçlü bir grupla temsil edildikleri zamanki gibi olamaz. O yüzden bu kritik noktada çok kritik noktada parlamentoya yine bağımsız adaylarla girmelerinin en doğrusu olacağını düşünüyorum.
Sayın Bahar Leventoğlu, yaptığınız değerlendirmeler için teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim Melek Hanım davetiniz için.